Cama hayır! Cama hayır!
Kardeşim bak bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım.
Gel kayadan ancak toz alır. Benim tozumu alabilirler. Başka bir şey alamazlar.
Değil 32'den herkese selamlar. Ben Saygın. Melih abiyle beraberiz. Abi ne var ne yok?
Eyvallah Saygın. Sana ne haber?
İyi abi. Bugün kayıttan önce de konuştuk. Korkunç bir kupon deneyimi yaşadım maalesef. 2-3 gol bahsi aldığım maç. Kalecinin 90+8'de attığı golle Asteras Tripolis Panathinaikos maçında yattı maalesef. Tek maçtan gitti bir de. O biraz tadımı kaçırdı açık konuşmak gerekirse. Ama onun dışında keyifli bir hafta sonu oldu. Bolca maç izleyebildik. En sonunda Beşiktaş-Fenerbahçe maçıyla kapattık. İstiyorsan oradan başlayalım. 1-1 bitti derbi. İlk yarısı çok keyifli değildi ama ikinci yarı Beşiktaş'ın golünden sonra daha fazla hız kazandı maç. Beşiktaş'ın özellikle Abubakar'la yakaladığı pek çok fırsat var. Orada Altay'ı geçemediler bir türlü. Ve Ozan Tufan'ın olağanüstü golüyle Fenerbahçe puanı kurtardı. Puanı kurtarmakla kalmadı. Maçın son bölümündeki o karambollerin birisinde galibiyeti de alabilecek fırsatları yakaladı. Ama sanki Beşiktaş'ın galibiyeti kaçırdığı bir maç olarak yorumlayabiliriz bunu.
Ya evet. Ben, bu arada beğendin mi maçı?
İlk yarısını hayır. İkinci yarısı en azından yani bir kaos bir şeyler izletti bize. O yüzden memnun kaldım ben izlediğim şeyden.
Ya bence de ben beğendim ya. Çok iyi değildi ama yani Türkiye'nin de bu tip gerilimli özellikle takımlardan birinin şey olduğu maçlar sıkıntılı olabiliyor. Ama ona rağmen bence iyi maç oldu. Ben de izlerken keyif aldım. Evet yani maçın tamamına bak. Ya. Ama bir yerden sonra da Fenerbahçe'nin bunu yapacağını çok iyi biliyorduk. Yani ben çok iyi biliyordum. Hani Süper Lig'i biraz böyle yıllardır takip eden insanların bilebileceği bir durumdu. Yani ben sen hissetmedin bir şey. Aha Fener'in golü geliyor bak dakikası yaklaşıyor evet, evet. Falan diye hissetmedin mi?
Aynen öyle ki ben açıkçası o peş peşe bir korner yağmuru oldu Fenerbahçe'nin. Yine orta bombardımanına boğdukları bir süreç oldu. Orada bir gol bekliyordum. Çok beklemediğim bir şekilde geldi gol ama yani çok net şekilde maçın 1-1'e gittiği Beşiktaş'ın o kaçırdığı gollerden vesairelerden maçtaki gergin havadan açıkçası belli oluyordu. Peki abi haftaya girerken beraberlik muhtemelen çok fazla sevindirmezdi seni. Ama Galatasaray'ın mağlubiyetinden sonra muhtemelen beraberliğe fit bir noktadaydın. Şu an ne hissettiğini sorayım direkt.
Çok zor evet. Ben şu an iyi hissediyorum ya. Kötü hissetmiyorum. Sadece şey gibi hissettim maç. Gidişatı ve sonu itibariyle Fenerbahçe kazanmaya daha yakın hissiyatı var ya.
Hı hı, evet.
O biraz da o geldi. O biraz canımı sıkıyor ama onun haricinde yok. Yani biraz daha böyle aklı selim düşününce Beşiktaş yani topunu oynadı. Sadece şeyi söyleyebiliriz Beşiktaş'la alakalı. Değişikliklerde biraz şey yaptı. Yani değişiklikleri biraz daha erken yapabilirdi hoca. Oyun yapısını biraz daha hani driplingçi oyunculara dönüştürebilirdi işte. Enkudu'yu sokarsın. İşte Mensah'a soktu 72'de. Mensah bile 72'de soktu. İlk değişiklikti. Evet.
Enkudu'yu çok geç soktu ya.
Evet. Evet. Mutlaka daha erken alıp o ikisinin driplingleriyle Fenerbahçe'yi hırpalayabilirdi ki Caner çok rahat geldi. Çünkü Gezal da yoruldu vesaire. Ve Gezal çok arkada bıraktığınızda endişe duyacağınız bir adam değil. Hızı itibariyle.
Abi yani, Altay gidemez. Altay Abubakar düellosunu da konuşalım istiyorsan. Çünkü Abubakar olağanüstü futbol oynadı yine. Yani topu aldığında çok net bir seviye farkı hissettiriyor açıkçası. Girdiği gol pozisyonlarında, top aklamasında, servislerinde çok net hissettiriyor kendisini. Altay'da olağanüstü bir performans ortaya koydu ki hani kaydın sonlarına doğru konuşacağız. Milli takımdaki kaleci seçimine biraz değineceğiz. Yani ben çok net Uğurcan diyordum ama Altay'ın bu sezonki performansı cidden olağanüstü.
Ya evet. Yani Uğurcan çok yükselmediği için biraz öyle hissediyoruz. Ben hala Uğurcan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrı mesele ama Altay'ın geldiği seviye çok acayip. Bu maçta hatasız yani. İyi golde de yapacak çok bir şey yoktu.
Tabii.
Yani neredeyse hatasızdı. Atiba'nın bence çok ters gelen bir şutunu çıkardı mesela ilk devrede. Çok hani oradan evet. Övgü almadı ama onu çıkardı. Karşı karşıya zaten çok iyi bir şey yaptı. Kurtarış yaptı ikinci de Rabbakar'a karşı. Ben olağanüstü bir karşılık yaptı ki yani Uğurcan'da ikisinden hangisi yedek kalsa üzüleceğim gibi hissediyorum.
Aynen öyle ya. Çok tatsız. Yani Merih Çağlar Ozan üçlüsünün İlk çıktığı dönemde, ilk yükseldiği dönemde dörtlü oynadığımız senaryoda bir tanesinin yedekte kalması üzecekti. Şu an benzer bir rekabette kalede oluştu aslında.
Ama orada hiç şansımız yok. Yani ikinci
aynen öyle.
İkinciyi atabilir miyiz diye bir şansımız yok. Abubakar olağanüstü. Hani bugün bir iyi günlerinden birindeydi. Hani bence karşı karşıya da atsa mükemmel maçı çıkarmış olacaktı. Ve yani Fenerbahçe'lerdeki temel farkında bu maç üzerinde Abubakar olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani Fenerbahçe'nin hücum attı çünkü forvet attı çok şey ya.
Abi gerçekten...
Kimi koysan olmuyor, ne yapsan evet. olmuyor. Bence Osay Samuel'i kullanmaya başladılar orada, tamam orası. Ama Ener Valencia'da bu maç çok etkisizdi. Yani bu arada hani Ener Valencia'yı tutmama rağmen bu maç çok kötüydü o da. Evet, ben zaten Ener Valencia'nın hiçbir şey hareketini hatırlıyor musun? Sahada farkın varlığıyla ilgili bir anekdotun var mı?
Yok ya, yani Fenerbahçe'nin bugünkü hücum üçlüsüne dair hiçbir şey yok hemen hemen. Biraz Samuel sadece ama hani Tiam girdi. Samat da zaten yani sezon başından beri çok kötü performans ortaya koyuyor. Yani Slimani seviyesinde diyebilirim. Samat'ların şu ana kadar gösterdikleri çok fark var mı sence ikisi arasında?
Yok. Yok abi. Ben yani... hatta hani Slimani pozisyona giriyordu diye hani hani kaçırdığını doğru. görüyorduk en azından. Hani maçı Slimani'den anlatabiliyordun.
Evet.
Ve büyük şok yani Samatlı'nın şu anki durumu büyük şok ama bu birikimle de geliyor abi. Yani Samatlı sırf maçta kötü oyuncu demiyorum ama bu ileri hattı bir türlü Fenerbahçe oyununu üretemiyor oluşu oyuncularda ciddi bir özgüven problemi de yarattı. Özellikle tabii. ileri uçtaki oyuncularda.
Yani mesela Tiam aslında Fenerbahçe için birkaç maç çözmüştü. Sonra bir Fenerbahçe Galatasaray derbisinde birden kulübeye geldi. Hiç süre almadı o maçta. Ondan sonra yani sürekli oradaki tercihler değişti. Sisse sürekli son 10-15 dakika giren oyuncu oldu. Bir ara Sisse ilk 11 oyuncusuna dönüşmüştü Samatta'nın sakatlığında. Samatta dediğimiz gibi zaten bu sezonun hayal kırıklarından birisi. Tiam da son dönemde pek olmadı gibi. Orada büyük bir boşluk var, problem var Fenerbahçe açısından, çok net bu.
Ya şeyi söyleyebiliriz herhalde. Samat'tan 6.75 milyon euroluk anlaşması şu an dünyadaki en ağır anlaşma olabilir mi? Yani çok zor. Yani Fenerbahçe ben kafa yormaya başladım. Fenerbahçe o anlaşmadan çıkabilecek bir yol bulurmuş. En son bir arkadaş şeydi. Tanzanya'nın cumhurbaşkanı, devlet başkanı ölmüş. Siz Allah rahmet eylesin. Hani yerine Samatta'ya önerip futbolu bırakması sağlanabilir. Hani
yani daha akla yatkın bir çözüm gelmedi açıkçası benim de aklıma. Ve başka şansları da yok galiba, alacaklar diye açıklanmıştı sanki.
Evet, zorunlu satın alma olduğu için söyledim. Bu arada evet. O zaman soru. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında mı sence şu an?
Ben hayır diyeceğim ya. Yani tabii ki bir ihtimal var ama yani gerçekçi baktığımız zaman ya Fenerbahçe'nin 10 maçı kaldı. 10'da 9 yaptığı senaryoyu düşünüyorum şu anda. Beşiktaş'ın 3 maç kaybetmesi bile Beşiktaş'ı yukarıda tutuyor. İnanılmaz bir avantaj bu. Ben bunun gerçekleşebileceğini çok zannetmiyorum açıkçası.
Olabilir. Ama ben en azından milli takım arasında şampiyonluk potasına girdiler diye iyi hissedebilirler. Çünkü bu maçı kaybetselerdi. Yani tamam, 14 gün kaos. Yani 14 gün kaos.
Evet.
Hani öyle düşün. Ya bu arada hani Fenerbahçe yöneticisi çıkıp bir açıklama yaptılar mı merak ediyorum. Hani yine bir şey ortu. Biz genelde program maç günü yapıyoruz ve öyle bir şey söylüyorlar ki bizim konuştuklarımızın yarısı falan. Yani bıraksak yarım saat onunla ilgili konuşabiliriz. Şu an bir konuşma yapmadılar herhalde. Bu iyi bir şey en azından.
Yani bu maçtan sonra da yapmasınlar artık bir zahmet.
Evet.
Diyeceğim şu ben de.
Vida'nın golüne bir offside riski vardı falan. Bayağı bir şey oldum çünkü ben gerildim.
Abi şey olsa ne oluyordu, ben onu düşündüm. Gustavo'nun eline çarpıp gol olsaydı gol mü veriliyordu?
Anlamadım.
Pozisyonda golü Vida attı ya.
Evet.
O pozisyonda hani Gustavo'nun elinden mi Vida'nın sırtından mı gibi bir durum söz konusuydu. Gustavo'nun elinden ağlara gitseydi top penaltı mı veriliyor yoksa gol mü oluyor?
Abi herhalde penaltı veriliyordur ama hiç emin olmadığım bir konu şu an.
Ben
muhtemelen penaltı olur. Muhtemelen penaltı olur abi.
Evet, hani ben ona bakıyorlar diye düşündüm. Çünkü offside konusu bence net gibiydi.
Ama ben açıyı bulamadılar abi. Hani olabilir. O çizgiyi adamın omzunu, Vida o kadar karamboldu ki Vida'nın omzunu bulamadılar. Hatta o çizimi yaptıkları açı da bir garip bir açı zaten.
İçi Fener'le çizgi çekmişler gibi duruyordu zaten.
evet aynen. Ve abi son aklı maçla ilgili biraz uzattık ama şeyi söylemek lazım. Yani Ozan'ın Fener, yani ben bu maç öncesi düşündüğümde hep şeyi hayal ediyordum böyle. Ozan Atiba'ya bir omuz atıyor. Atiba böyle 3 metre kenara savruluyor falan hayal ediyorum ben. Ve hani Ozan'ı bu kadar limitli kullanıyor olmak çok üzücü ya Fenerbahçe için. Fenerbahçe'nin onu çözmesi lazım. Bence Fenerbahçe evet. Şu an elin çok orta sahası çok zengin. Ama en lazım oyuncu şey galiba ya Ozan.
Bir de hani bunun yanına Gustavo'yu koyabilirdik ama Gustavo'nun hali de pek iyi değildi açıkçası. Bugün çok iyi görmedim Gustavo'yu da. Pek sakatlıktan iyi dönmemiş gibi görünüyor. Ozan Tufan gerçekten şu andaki en değerli parça Fenerbahçe orta sahası için. Çünkü eşi benzeri olmayan bir oyuncu.
Abi çok, abi diğer oyuncular çok rahatlatıyor çünkü. Yani takımı evet. çok rahat ileride tutabiliyor. Dolayısıyla öyle. Ama Gustavo da yani kaşar topçu. Kaşarlı ile iyi götürdü maçı yani. Biraz hafif yetişemediği yerlerde agresiflikle falan. Severim kaşar topçu. Özellikle o pozisyonda.
Abi derbiyi kapatalım. Haftanın tatsız gelişmesine geçelim. Galatasaray Rizespor'un Bülent Uygun'undan kendi sahasında 4 gol yiyip maç kaybetti. Ve açık konuşmak gerekirse ben havluyu attığını düşünmüştüm ama şu an bu beraberlikte hala 3 puan arkasında Beşiktaş'ın. İşte bay geçtiği haftada Beşiktaş Alanya ile oynayacak. Artı 3 yazabileceğimiz bir maç değil direkt. Tüm bunları düşününce öyle ya da böyle halen Galatasaray'ın hayal kurabildiği bir duruma geldik yeniden. Sen neler söylemek istersin abi maçla ilgili?
Ya doğru, ben de bu arada Bülent Uygun, hakikaten Bülent Uygun'un Süper Lig'de galibiyet aldığı bir dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Önce onu söylemem lazım.
Üst üste iki galibiyet aldığı dünyaya hiç getirmem
lazım. Gerçekten ve aldığı takım da Hatay değil mi? Bundan önce de Hatay'a karşı.
Evet evet, yine iyi bir takım yendi yani.
Ya gerçekten inanılmaz. Ve çıktı bir de aşırı cool bir açıklama yaptı. Normalde saçmalar böyle durumlarda. Anladığım kadarıyla şey olmuş. Kuyruk inmiş yere yani şu an. Şu son geçen sene yani Denizli'yi düşürdü aslında geçen sene Denizli'yi o. Hı hı. Ama düşemedi Denizli. Hani diğerleri de düşemedi ama Denizli de düşemedi gibi bir durum vardı. Zaten hani boş sözleşme imza atmış falan, hani muhtemelen kuyruk inmiş biraz. O aşırı özgüvenli açıklamalardan eser yok ama Galatasaray'daki abi şey yok ya. Yani geçen maçta söylediğimiz aynısını tekrar ediyorum ama regülatör yok gibi Galatasaray ortası aslında. Niye kullanmıyor onu da anlamıyorum. Yani abi, kafası... gidip, yani bu şey gibi. Mark D'Antoni'nin 2007 sansı gibi. Yani 7 saniyede hücum etmeye çalışıyorlar sürekli. Hiçbir oyuncu da çünkü topa basayım hani bir set kuralım fikri yok. Taktik de bunu gerektiriyor kabul ama abi çok zor bir şey istiyor. Bence Fatih Terim sezonun şu döneminde ben bu maçları bu denemeyle yenerim diye düşündü. Biraz fazla özgüvenli davrandığını düşünüyorum. Ben bunun yine Galatasaray'ın A planı olmayacağını düşünüyorum.
Ya umarım öyledir. Çünkü A planından çok çabuk vazgeçiyor bence hoca. Yani saha içinde bir şey oluyor. Devreye 0-0 giriliyor. 1-0 giriliyor. Hemen küt orta sahadan bir eksiltip forveti içiliyor. Ankara Gücü maçında yaptığı şey. Daha önce de yapmıştı bunu.
İki maçta da böyle oynuyor zaten. Şimdi bunu deniyor evet. ama bunu Emre Akbaba, Emre Kılınç ve şeyle oynayınca, Getson'la oynayınca.
Bir de Etebo oynuyor arkada da.
Yani bu adamlar zaten topu tutabilen, tutup da set oynayacak oyuncular değil. Bunların arasında bir tane hani şey var ya, uydu ve gezegenler var ya, gezegenler de onların uyduları. Bir evet. tane gezegen oyuncu lazım. O bölgede yani, çok fazla şey yok. Bir de yani, forvetlerin de o karakter değil.
Evet ya, Feghouli girdi ve hemen o işleri, o bahsettiğin işlerin birkaçını yapmaya başladı. İşte Onyekuru'nun yani kendi kalesine attığı Merih'in golde pası atan Feghouli yine. Yine birkaç tane denedi. Sürekli orta yuvarlığa geçti, sıktı. 20-30 metre sağa sola bir şeyler sıktı. Oradan bir şeyler buldu Galatasaray da. Yani Galatasaray'ın hep iyi oyununu anlattığımız, buradan yürür Galatasaray dediğimiz orta sahasında Taylan, Belhanda, Emre Kılınç vardı. Bir kenarda da Feghouli ya da Arda oynuyordu. Bununla çok alakasız bir orta saha ve hücum kurgusu var şu anda. Yani Galatasaray'ın gerçekten ben orta saha kurgusunu gördükten sonra özellikle hiçbir şekilde iyi oyun beklemedim. Rize'nin halinden ötürü Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyordum. Tabii ki mağlubiyet inanılmaz büyük sürpriz oldu ama yine hani Erzurum galibiyeti tadında bir galibiyet olmasını bekliyordum. Yani bu kadar çabuk vazgeçmesi hocanın iyi giden şeylerden, inşa ettiği bir düzen vardı ve ondan bu kadar çabuk vazgeçiyor olması çok üzücü ve büyük hayal kırıklığı yarattı bende açık konuşmak gerekirse. Çok zor bir fikstürden Galatasaray olağanüstü çıkmıştı. Çok avantajlı çıkmıştı. O bahsettiğimiz kolay fikstüre gerçekten eli çok kuvvetli girmişti ama 4 maçta 8 puan kaybetti. Yani bu açıklanabilir bir şey değil. Yani neresinden tutsan elinde kalıyor cidden. Çok fazla da ne söylenir bilmiyorum. Buradan da oyunu nasıl değiştirecek o çok önemli. Ya yani Hatay maçında eğer Taylan, Emre Kılınç, Feghouli orta sahası görürsek ben bir tık umutlanabilirim. Ama yine işte Getson'la, Akbaba'yla falan oynayacaksa Galatasaray o maçı ki geri dörtlüsünde Lines, Donk, Ozornafor oynayacak Hatay'a karşı. Yani bu Penza bu Penza pozisyona girmekten baygınlık geçirebilir o maçta.
Yani Ozornafor Hatay oynayabiliyor maçı... değil mi ya?
Oynayabiliyor evet aynen. Evet. Onun lisansı çıktı. Ki zaten 16 yabancıya da çıkartıldı galiba. Galatasaray çıkarttı ona lisansı diye biliyorum. Büyük ihtimal oynayacaktır. Etebo'dan stoper yapmaz herhalde hoca. Senin ekleyecek bir şeyin var mı abi Galatasaray'a dair?
Ya yok, ben Galatasaray'ın milli maç arasından sonra şey yapacağını düşünüyorum. Hani bu yarış devam edecek. Ve önümüzdeki yani bundan önce söylemiştik. Çift maç haftalarıyla geçecek bundan sezon geri evet. kalanı. Ve bambaşka bir yarış izleyeceğiz. Yani şu an izlediğimiz şey bir şey izledik. Ama son düzlük bambaşka bir şey izleyeceğiz. Dolayısıyla ben Galatasaray'ın da yarışta olacağını, yani son yarışın son haftalara kadar çözülemeyeceğini düşünüyorum zaten.
Yani dediğim gibi benim de açıkçası Hatay maçındaki kadroyu ve oyunu bir görmemiz gerektiği fikrindeyim. Yoksa şu an Beşiktaş'ın hem puan hem oyun olarak çok ciddi bir avantajı var, artısı var. Yani 1,5 ay önce böyle bir şey söylemezdim. Favorim Galatasaray'dı ama yani şu an Galatasaray'ın gelmiş olduğu seviye ve yani Galatasaray'ın son perdeyi açan gollerine baktığımızda hep ya bireysel beceri var ya duran top var. Fenerbahçe için sezon başından beri ne konuşuyorsak Galatasaray'ın bu son 1-1,5 ayında aynı şey var. İşte Falcao ekstra bir gol atıyor, Akbaba ekstra bir gol atıyor. Duran top dönüşünden gol buluyorsun vesaire vesaire. Bu şekilde gol bulabiliyor Galatasaray. O ciddi şekilde can sıkıcı bir durum. Ya Beşiktaş ileri gitti. Fenerbahçe yerinde saydı. Galatasaray geri gitti. Bu daha da üzücü o yüzden. Abi çok kısa Trabzon'la alakalı görüşlerini alayım. 4-1'lik bir Ankara Gücü galibiyeti var.
Ya Trabzonspor şey diyorduk zaten. Hani, tepeleri bu an. Bence ben 3. olabileceklerini de düşünmüyorum. Belki bir ihtimal biri çakılırsa 3. olurlar ama yani Trabzon şu an 4. olacak gibi bir durum vardı. İşte zaten Fener maçı değil mi kaybettikleri bu evet. Özellikle kritik maç olarak. Onu evet. Kaybettikten sonradan bir sallandılar. Şimdi tekrar düzenlerini buldular. Bu Ankara Gücü 3 maç 9 puan yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Son 3 maç. Onları hırpaladılar ve Ekuban'ın maçı olmuş. Oldu. Gerçekten gol attı, attırdı vesaire. Onun için çok ideal bir maç oldu ama ona rağmen ikinci devrede pozisyonlar verdiler. Hikmet Hocam yine maçı bir yerden sonra dengeye getirse de tabela anlamında çok rahat oldukları maçı oynadılar ve kazandı. Trabzon bundan sonra önümüzdeki yani hocanın dediği gibi, Abdullah hocanın dediği gibi önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmaya çalışıyor. Bunu söyleyebiliriz. Yani inşallah biraz daha şey yapabilirler. Oyunlarında gelişimi de görürüz. Çok çünkü gel gitli oynuyorlar hala. Hala çok evet. Fırsat veriyorlar rakibe. Ama Abdullah hocanın ben uzun zamandır böyle oynatmadığı bir şey görmedim maalesef. Takım da görmedim maalesef. Yani nasıl söyleyeyim? Oyunu denge tutmak için çok fazla çaba sarf etmesi gerekiyor takımın. Bazı şeyleri çok kolay yapabilmeleri lazım. Çok yapamıyorlar. Her şeyi çok eforlu olarak gerçekleştiriyorlar. O yüzden yaşayıp göreceğiz.
Aynen öyle. O zaman hafta arasındaki şu Bankalar Birliği Anlaşması'ndaki revizyona geçelim istersen. İlk olarak 5+2 olarak imzalanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 4 büyük kulüp 7+2 olarak bunu revize etti. Ağustos 2023'ten itibaren ödemelere başlayacaklar. O tarihe kadar ana para ödemesi yok. Yani abi buradaki yeni anlaşmayla ilgili ne söylemek istersin? Yani bu kulüplerin borçları çevrilebilir, kısa vadede dengeli bir noktaya getirilebilir durumda görünmüyor net şekilde. Dördü için de geçerli durum. Yani bu anlaşma hani bunların önündeki birkaç yılı kurtarmak için mi sadece yoksa sen bir umut görüyor musun geleceğe dair?
Ya şimdi şöyle ağrı kesici gibi bu. Şu an yine ikinci bir ağrı kesici aldılar. Fenerbahçe zaten ilkini almamıştı. Almayı reddetmişti. şimdi yeniden uzattılar. 2 yıl yeniden ana para ödemeyecek. Ama bu sürede ne yapacaklar abi? Yani mesele o. Ben Beşiktaş yönetiminde bu dirayeti görüyorum. Galatasaray'ın yönetiminin kim olacağını bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Şu an hani. Ama Mustafa Cengiz'de de vardı benzer bir finansal şey. En azından son bir yıl içerisinde hani Falcao transfer ama bu Falcao transferi gibi transferdir. İşte Fenerbahçe bu sezon 20 küsur tane oyuncu aldı. İlk aldı sezon başında aldığı oyuncular eskidi ve kaptanlık pazubandı takıyorlar. Yani bu işlerden vazgeçilmesi lazım abi. Bu işlerden Mert Hakan bahsettiğim oyuncu mesela. Evet. Bu maçta hatta son derbide süre almadı. Takımın 6. orta sahası falan. Dolayısıyla bu işlerden vazgeçmedikleri sürece bu anlaşmaları yaparlar bir yerde kulüpleri çok güzel şekilde paketleyip kurdelasıyla satışa yönlendirilir. Bu satışa doğru gider bu iş. Ha kim alır alacak keriz var mıdır onu da bilmiyorum tabii.
Peki öngörün nedir? Yani ne zaman yani bu mutlaka olacak gibi görünüyor. Eninde sonunda bu kulüplerin bir satılma noktasına geleceği, satılacaksınız noktasına geleceği ortada açıkçası.
Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Ben öyle olmayacağını düşünüyorum. Çok kullanışlı kulüpler şu anki halleriyle. Şey yapamazlar. O riski alamazlar. Ve kulüpler satılırsa ve bu nasıl diyeyim 2023'e kadar satamazlar abi öyle söyleyeyim yani. İşte siyasi boyutuna da baktığında.
Peki o zaman Bursa Sporlu Futbolcuların açıklaması tarafına geçelim. Onlar yani bir kuruş maaş alamadıklarını bahseden çok da güzel bir açıklama yazmışlar. Açıklama güzel ama olayın içeriği cidden tat kaçırıcı açıkçası. Bursa Spor gibi ligin 6 şampiyonundan biri ve yani çok hikayeli, müthiş hikayesi olan bir şampiyonluk kazanmış ekiplerinden birinin şu an içerisinde bulunmuş olduğu durum çok acı. Ve Ali Akman fırsatını bulur bulmaz aslında gitti çocuk ki haklı da, ama ona da çok yoğun bir şehir baskısı söz konusu. Ama herhalde hiçbir oyuncu burada suçlanacak durumda değildir ki. Ya alamadıkları ücretler de aşağı yukarı anlaşmalar asgari ücret düzeyindeymiş Bursaspor'lu oyuncularda. Ya o kadar gerçekten işler acısı bir durum söz konusu. Onunla alakalı ne söylemek istersin abi?
Ya şu anki yönetimin ben büyük yani çok tanımıyorum ama bildiğim kadarıyla şu anki yönetimin bu şu an yaşanan rezaletle alakalı çok büyük bir suçu da yok. Tamam, döndüremiyorlar. Texas'la çıkıp açıklama yapmış herhalde. Şey aynen. Diye hani bu paraları ödeyemiyorsanız orada durmanızın anlamı yok. Abi peki bir önceki bu iş, biz bu borçları yaratan Fenerbahçe'ye 2015-2016'nın başındaydı değil mi? 2015 yılında.
Evet, aynen.
Fenerbahçe'ye ve diğer takımlara işte Bakan Buyu'da Çin'e sattılar. Çin'e mi? İspanya'ya mı satmışlardı önce? Doğru, önce İspanya'ya gitmişti.
Önce İspanya, evet, doğru.
Oradan doğru. Hani orada 20 milyon euro yakın bir gelir aldığında bu paraları adamlar saçma sapan transferlere, saçma sapan yerlere harcarken, belki de tırnaklarken, bu taraftar grupları nerede? Şu anki yönetimi sallamak çok kolay abi. Evet, haklı olduklarını düşünüyorum bu arada. Hani abi oyuncuların bir zahmet maaşını ödeyebilecek parayı döndürün artık bir şekilde. Bu kadar zor olmamalı. Ama diğer taraftan da bu sorunu yaratan yönetimlere hesap sorulmadığı sürece değişen hiçbir şey olmayacak abi. Taraftarlar bağırıyorlar, çağırıyorlar. Bağırıp çağıracaklarına gitsinler kulübe üye olsunlar. O zaman aynen. böyle bir yönetim durumunda gerekli reaksiyonu işe yarar şekilde gösterebilirler.
Peki abi, bu kulüplerin bir noktadan sonra tekrar rayına oturabilme ve düzlüğe çıkabilme ihtimali var mı sence? İşte Eskişehir'de benzer bir örneği yaşıyor aslında. Onlar da çoluk çocukla oynuyor. Muhtemelen onlar da para almıyor. Alt lige gidiyorlar tekrardan.
Abi mevcut siyasi düzenle zor. Ben şimdi örnek veriyorum. Spor kulüpleri, şimdi şöyle bir beraber yürüyelim seninle. Spor kulüpleri yasası çıktı.
Evet.
Spor kulüpleri yasasına göre işte başkanlar sorumlu olacak diye düşünüyoruz değil mi?
Evet.
Abi ama mevcut siyasi yapının içerisinde bir başkan bir milletvekilini arayıp küme düşmeyi kaldırtabiliyorsa bu kanunda zımbayla delik deşik edeceklerdir.
Doğru, evet.
Yani işte böyle baktığında kanun da çözüm değil. Dolayısıyla şu an için en makul olan çözüm abi taraftarların kulüplerin içine girmesi. Bunun ben hani en iyi mücadele yöntemi bu. Çözüm demeyeyim ama mücadele yöntemi bu. Eskişehir Spor'da da işte benzer şeyler konuşuluyor ya. İşte şeyde de konuşuluyor. Gençler Birliği'nde konuşuluyor şu an. Çok haklı
evet,
şekilde.
Aynen.
Üye olun abi. Üye olun. Ben işte atıyorum Beşiktaş bırakmam seni kampanyası yapıyor. Biri arıyor bilmem kimim ben 5.000 lira bağışladım. 10.000 lira bağışladım. Lan git 5.000 liraya üye ol.
Yani, yani
ben olmuyorum, bu benim de hatamdır bu arada. Hani kendim de bu eleştiriden şey tutmuyorum. Ama özellikle Anadolu kulüplerinde üyelik bu kadar kolayken taraftarsan eğer, Anadolu kulübün taraftarsan gidip üye olacaksın abi. Ki o oyun olsun, sen de götü başı ayrı oynayan adamlara, kulübü sömüren adamlara bu koltukları vermemek için yapılması gereken tek şey.
Kesinlikle katılıyorum abi sana. Milli takım kadrosu açıklandı. 3 tane maç var bir haftada. Hollanda, Norveç, Letonya maçları Dünya Kupası elemeleri için. Yani kadroda dikkatini çeken oyuncular var mı? Şu olmasaydı da yerine bu olsaydı diyebileceğin isimler var mı?
Ya ondan önce şeyi söylemek lazım. Şenol Hoca'nın klasik muhafazakarlığı yani. Hani kadro da
evet.
Değişebilir düşündüğümüz şeyler vardı. Halil'in seçilmesine çok sevindim. Ben Halil'e çok saygım var.
Kesinlikle. Halil Akpınar'a. Evet,
ama yani hiç ne olacak muhafazakarlığı buna. Şimdi kadro seçimlerini de merak ediyorum maçlardaki işte. Hollanda, Norveç, Letonya'ya döneceğiz herhalde.
Evet.
Dünya Kupası elemelerinde. Ama yani göze batan en çok iki oyuncu. Benim gözüme batan en çok oyuncu. Bir Dorukhan, iki Caner. Yani Dorukhan bu sezon 1000 dakika oynamadı baktığında. Yani takım arkadaşı yine milli takıma uzunda olan Oğuzhan bile ondan daha çok oynadı.
Evet.
Daha çok oynamış olabilir. Gerçi ondan da çok emin değilim. O da benzer bir süreler oynamıştır. Ama doğru şey, örnek veriyorum onun yanında Trabzonspor'da iyi bir sezon geçiren, devre arasından sonra geldikten sonra iyi sezon geçiren ki ilk devre Gençler Birliği'nde de iyi oynuyordu. Berat alınmadı mesela, Dorukhan alındı. Hı-hı. Bana bu hocanın muhafazakarlık seviyesine bile biraz fazla geliyor.
Katılıyorum. Ben bir de bu iki isme Rize kalecisini ekleyebilirim. Yani benim pek haz ettiğim bir kaleci değil, beğendiğim bir kaleci değil. Yani dördüncü kaleciye çok İhtiyaç var mıydı bu kadroda bilmiyorum. Yani buna takılmanın lüzumu da ne onu da bilmiyorum da. Çok ya, net 3 kalecisi var şu an milli takımın.
Evet.
Yani o olmasaydı da olurdu gibime geliyor açıkçası.
Ya ben de hoca çağırmak istemiş, çağırmıştı. Çok da şey yapmıyorum.
Olabilir.
Yani o kadar da eleştirilmezdi. İkinci konuda ben Rıdvan'ın bir çağırsın isterdim. Kadro geniş çünkü 28 tane oyuncu var. Hani ya Gökhan Akkan'ı çağıracağım 4. kaleci. Rıdvan'ı çağırabilirdin. Şimdi Caner bugün derbide oynadı ama gerçi. Ama bunun önce oynamıyordu. İşte takımla ilgili sıkıntılar vardı. Yönetici bir kadro dışı durumu vardı yani Caner'in. Rıdvan'ı da turnuva öncesi, Euro 2021 öncesi bir milli takıma çağırmasını isterdim. Bu ama şu mesajı da içeriyor. Demek ki Radvan'ı düşünmüyor abi Euro 2020'de.
Yani büyük ihtimalle öyle olacaktır. Çünkü Altay'ı da buraya alması sürdü epey. Altay epey Ümit Milli Takım'a devam etti. Rıdvan da şu an orada devam ediyor.
Doğru.
Muhtemelen turnuvadan sonra onu rotasyona dahil edecek gibi geldi benim de.
Abi anlıyorum ama yok ya. Elimizde yok. Hani evet. Çünkü Caner'le Umut Meraş var orada. Rıdvan başka bir şey vaat ediyor o pozisyonda. Bilmiyorum. Ama yani çok da iyi durumda değil şu aralarda. Onu da söylemek lazım. Hani bu maçta oynamadı zaten derbide. Bir önceki kupa maçında da zaten Başakşehir'le oynayan kupa maçında da şeydi. Kötü bir performansı vardı ki talihsizlik biraz da goller onun hatalarından geldi.
Abi birinci kaleci konusunda fikrin nedir peki? Sence ne olmalı? Sence Şenol Güneş ne yapacak?
Ben şöyle diyeyim. Bence Uğurcan. Çünkü dediğim gibi daha uzun süredir daha güvenilir performans veriyor. Bana kalırsa. Dolayısıyla ben Uğurcan taraftarıyım. Ama Şenol Hoca'yı biraz tanıyorsak şey yapacaktır. Hani bu şey ihtimali de var. Mert'i de kullanma ihtimali var ama benim şahsi fikrim şöyle olacak. Bu 3 maçta Uğurcan'ı ya da Altay'ı kullanacak. En azından ilk maçta yani ilk oynayacağımız maçta. Sonraki ama turnuvada Mert'i kullanma ihtimali de var.
Böyle oraya bir... o götürdüğü için.
Evet oraya o götürdüğü için. Şenol Güneş'in sevdiği şeydir. Huydur.
Evet ben açıkçası yani bir önceki maçlardan devam edeceği için burada tam tersi Mert'i kullanacağı turnuvaya artık Uğurcan ya da Altay'dan birisiyle başlayacağı ve Uğurcan'la başlayacağı fikrindeyim ben de.
Abi umarım çok şey yapmaz ya çorba yapmaz konuyu yani.
Evet aynen yani biri, net bir birinci kaleci yok deyip sürekli değiştirirse o da daha kötü olur tabii.
Tabii zaten çok az bir araya geliyor oyuncular.
Evet.
Ne kadar çok az kaleci sahada kalsa o kadar iyi. O şekilde düşünüyorum ben de.
Aynen. Ben de en fikirim bu arada seninle. Benim de birinci kaleci adayım. Daha önce de konuşmuştuk zaten Uğurcan çok net şekilde. Abi ağzına sağlık. Haftaya dair ekleyecek bir şeyim var mı? Milli takım arasına gidiyoruz. Bir süre maç izlemeyeceğiz ama dönüşte zaten inanılmaz yoğun bir tempo var. Bıkabiliriz. Bir buçuk ayda 10-11 maç haftasını
izleyeceğiz. Bir buçuk ay var mı? Bir buçuk ay ay başını. Doğru.
Nisan maçı başlıyor. Tam bir buçuk ay aşağı yukarı. Yani ve 11 maç haftası yanılmıyorsam
doğru. 3-5-3. 3-5-3. Evet. Hafta içi hafta sonluğu. Özellikle ortadaki 3 gün bir de bir 5 maçın arka arkaya oynanacağı o seriyi inanılmaz merak ediyorum. Muhtemelen biraz sıkılacağız artık ama yine mi oynuyor bunlar diyeceğiz ama evet. Diğer taraftan da nefes nefese bir dönem olacak orası. Özellikle şampiyonun orada çok netleşebileceğini düşünüyorum ben o oranın sonunda.
Oradan çıkacak takım büyük ihtimalle da orada ilan bile edilebilir yani son kısmına işin kalmayabilir. Epey erken bir şampiyonluk İlanı da izleyebiliriz gibi.
Ya da bir takımın var olan tüm avantajını kaybettiğini görebiliriz.
Tabii. Yani belki Beşiktaş oradan hiç çıkamayacak belki de. Yani şu an görüntü o değil belki ama milli takım dönüşü. Yani belki Josef'e bir şey olacak. Beşiktaş'ın bütün planı alt üst olacak. Yani bunu da kestirebilmek çok kolay değil. Bu kadar yoğun maç trafiğinin olduğu bir dönemde. Evet. Bu arada dikkatimi çeken bir nokta da yani takımlarda hiç koronavirüs vakası duymamaya başladık bu arada. Pozitif vaka ben epeydir hatırlamıyorum. Biraz
Fenerbahçe açıklamış bugün.
Ha bak kaçırmıştım bunu.
Daha maçta şimdi açtım. Ben biz yayındayken gördüm bir tweet ama detayını okumadım hani programdayız diye. Hatta dur bakayım mı çok hızlı. Hazır.
Tabii. Çünkü yani kulüpler genellikle hepsi negatif çıksa da bunu açıklıyordu ama mesela Galatasaray'dan falan hiç öyle bir tweet epeydir okuduğumu hatırlamıyorum ya. Yani sanki yani biraz şüphe uyandıran hareketler var gibi geliyor bana kulüplerde.
Abi ben biraz sürü bağışıklığı da olduğunu düşünüyorum.
Tabii o da mümkün.
Neyse ya şey değil. Bulamadım şimdi şey boş verelim.
Tamamdır o zaman kapatalım. Daily 32'yi kapatıyoruz. Milli takım arasından sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.